Ayrım 3, sayfa 27. Talipler kapıda. İçlerinde en gösterişlisi Gülistan'dı. Bedenen erken gelişmişti. Yaşından büyük gösteriyordu. Talipleri çıkmaya başladığında 15'ine varmamıştı henüz. Servete kalsa ilk isteyene verirdi kızlarını. Kız çocuğunu saklamak mesuliyetli işti. Dikkatli olunmazsa bela getirirdi adamın başına. Neler duymuştu Servet? Olmayacak birine gönül verip evden kaçanlar, büyük sözü dinlemeyip ne edüğü belirsiz kapılara gelin gidenler, sonra da kucağında bebesi olmadı diyerek gerisin geri baba evine dönenler. Kararlıydı Servet. Aklına yattığı talepleri sudan nedenlerle geri çevireceğine biraz nazlanıp alın götürün kızı demek en doğrusuydu. Turşusunu kuracak değildi ya kızların. Çarşının içindeki büyük kahvehaneyi işleten Salih Efendi, hayırlı bir iş için kapısını çaldığında tam da bu ruh hali içindeydi. Servet'in manifatura dükkanına ilk gelişiydi Salih Efendi'nin. Uzaktan uzağa tanırlardı birbirlerini. Karşılaştıklarında selamlaşmanın dışında bir yakınlık yoktu aralarında. Bir kez de bayram namazı kılınırken caminin avlusuna yan yana sermişlerdi seccadelerini. Hal hatır sormanın ardından, ''Benim küçük oğlan'' diye söze başladı Salih Efendi. ''İsmail, yeni döndü askerden. Evlendirelim diye başımın etini yiyor anası. Eh, zamanıdır artık.'' Söyleyeceklerini sıraya dizmek için zaman kazanmak istercesine dükkanın raflarında gözlerini gezdirerek önüne konulan kahveden büyüyecek bir yudum aldı ve dilinin altındaki baklayı çıkardı. ''Eğer münasip görürseniz...'' Kızınız Gülistan'a talibiz Servet Bey. Konuşmanın gelişatından bu noktaya gelineceği belliydi. Ama Servet hiç ummadığı bir teklifle karşılaşmış gibi ifadesiz ve donuk bakışlarla Salih Efendi'yi süzdü bir süre. Kafasında şekillenen farklı düşünceleri belli bir kalıba döküp ifade edebilecek kıvama getirdi ve muhatabını şaşkınlıktan dumura uğratacak bir karşı teklifle açıkladı cevabını. Gülistan'ı değil de bizim küçük kızı versek İsmail'e. Kulaklarına inanamadı Salih Efendi. Ailede evlenme çağına gelmiş birden fazla kız varsa en büyüğüne talip olmak adettendi. Eskaza sırayı şaşırıp küçük kızı isteyen olursa ablası dururken küçüğü vermeyiz denirdi. Servet Bey neden böyle bir teklif getirmişti akıl erdiremedi Salih Efendi. Yani siz dedi tereddütle. Gülistan'ı değil de ortanca kızınızı mı vermeyi teklif ediyorsunuz bana? Hayır dedi Servet kesin bir ifadeyle. En küçük kızı, Keder'i. İyice afalladı Salih Efendi. Şu Keder dediği ayıplı kusurlu bir kız mıydı ki evlenme önceliğini ona tanıyordu babası? Muhatabının aklından geçenleri okuyabiliyordu Servet. Onu ikna edecek, akla yakın açıklamalar yapmak zorundaydı. ''Biraz huysuzdur bizim Gülistan'' dedi zoraki bir gülüşle. ''Hacer desen ağır kanlıdır. Nereye koysan orada kalır. Ama Keder öyle mi ya? Cıvıl cıvıldır benim en küçük kız. Akıllıdır, hareketlidir. İki ablasını da cebinden çıkarır alimallah.'' Doğduğu günden beri ilk kez övüyordu kızını. İlk kez onunla ilgili olumlu sözler dökülüyordu ağzından. Öyle inandırıcı konuşuyordu ki, Salih Efendi'nin gözlerindeki kuşkulu ifade silinir gibi olmuştu. Yine de aklına takılan bir noktayı sormadan edemedi. İyi de kızın yaşı pek küçük. Kendinden epey büyük bir delikanlıya varmak ister mi? Ya anası? O ne der ki bu işe? Oturduğu yerde öfkeyle dikeldi Servet. Ben ne dersem o olur. Sert çıkışını mazur göstermek ister gibi şüpheniz olmasın dedi yumuşatmaya çalıştığı sesiyle. İkisi de bu teklifi memnuniyetle karşılayacaklardır. Arkasına yaslanıp konuştuklarını derinlemesine ölçtü, tarttı Salih Efendi. Daha fazla düşünmesine gerek yoktu. Büyük kıza talip olurken küçüğünü veriyorlardı işte. Daha ne istiyordu? Tamamdır dedi ellerini ovuşturarak. Sizinle ve ailenizle dünür olmak bizim için şereftir. Ancak bir şartım var dedi Servet. Hükümet nikahı istiyorum. İstediğin o olsun Servet Bey'im. Hem hoca nikahı kıyarız hem de hükümet nikahı. Lakin kızın yaşı ufak ya. Nasıl olacak o iş? Orasını bana bırakın. Nüfus dairesinin üst kademelerinde sözü geçen tanıdıklarım var. Yaşını büyütürüz kızın. İşin bu kadar kolay ve çabuk hallolmasının şaşkınlığı içindeydi Salih Efendi. Hepsi bu mu dercesine baktı Servet'in yüzüne. Ne başlık parası istemişti müstakbel dünürü, ne düğün dernek. Ne biçim kız vermeydi bu böyle? Bu konuları açmamasını Servet'in kibarlığına ve tok gözlülüğüne verdi. Zamanı gelince kız babası olarak isteklerini sıralayacaktı elbet. Servet ise Salih Efendi'nin arkasından bakarken üzerinden ağır bir yükün kalktığını hissediyordu. Evinin ocağının üzerine kabus gibi çökmüş büyük bir kederden kurtulmasına az kalmıştı. Hınzırca bir gülüş dolandı dudaklarında. Hükümet nikahına şart koşarak Salih Efendi'nin karşısında kızı için en iyisini düşünen baba rolünü nasıl da başarıyla oynamıştı. Öne sürdüğü şartın işini garantiye alma ve kızının gelin gittiği yerden gerisin geri dönme ihtimalini yok etme çabasından ibaret olduğunu nereden bilecekti Salih Efendi? Bir çocuk gelin. Aralarına beyaz derz çekilmiş, siyah bazalt taşlı bir evden çıkıp araları beyaz derzli, bazalt taşlı bir başka eve gelin gittiğinde 14 yaşını doldurmamıştı henüz keder. Çelimsiz kavruk bedeniyle yaşından da küçük gösteriyordu. Hamdullah Efendi'nin taş avlusundan Salih Efendi'nin avlusuna savrulu veren bir çocuk gelindi. İlk karşılaştıklarında gelin adayının hem yaşça hem de bedenen umduğundan küçük olduğunu gören Salih Efendi, kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşasa da kederin yüzünde yakaladığı çocuksu masumiyet, gülüşlerindeki sıcaklık, tavırlarındaki samimiyet, tüm olumsuz duygularının ve tereddütlerinin üzerine örtmeye yetmişti. Ama önemli olan onun değil, aksiliği, huysuzluğu ve isyankarlığıyla her vesilede evde herkese kök söktüren oğlunun ne düşüneceğiydi. Daha işin başında bula bula bu çerden çöpten kızı mı buldunuz bana diye tavır koymuştu İsmail. Aldırmadı Salih Efendi. Dünya üzerindeki en güzel, en becerikli, her yönden en mükemmel kızı gelin getirse yine de beğenmez, mutlaka bir kusur bulurdu oğlu. Bugüne kadar anasının, babasının, abilerinin hangi sözüne itiraz etmedi ki? İsmail de fazla uzatmadı. Birilerine sevdalanacak, sevgiye, tutkuya dayalı ilişkilere girecek yatkınlıkta değildi zaten. Madem evlenme çağına gelmişti, ha bu kavruk yeni yetme olmuş, ha bir başkası. Fark etmezdi. Kızın küçük oluşu da işine gelmişti aslında. Yüzü gözü açılmamış, gözü erkek gözüne, eli erkek eline değmemiş bir tazeyi istediği kalıba dökmek daha kolay olacaktı İsmail için. Üçüncü kez kayınvalide olmaya hazırlanan Hesna Hanım da gelişmelerden son derece memnundu. Diğer iki oğlunun karılarından boyunun ölçüsünü almıştı. Kendisi seçmişti iki gelinini de. Hay seçmez olaydı. Öyle yaman, öyle dik başta çıkmışlardı ki. İyi ki Servet Efendi büyük kızlarını değil de en küçüğünü çıkarmıştı karşılarına. Beklememiş taze hamuru yoğurmak, şekil vermek kolaydı. Biraz ana kuzusu gibi duruyordu gerçek eder. Ama böylesi cazgır gelinlerinden ağzı yanmış Hesna Hanım için kadife kutu içinde altın tepsiyle kendilerine sunulmuş nadide bir mücevherden farksızdı. Kız evinde ise büyük kızlar dururken en küçüğünün el kapısına gidecek olmasının şaşkınlığı atlatılamamıştı henüz. İlk duyduğunda kulaklarına inanamamıştı keder. Salih Efendi'nin oğluna istemişler seni demişti anası. Kırık döküktü sesi. Kısmet diye içini çekmişti ardından. Hakkında hayırlısı olur inşallah. Duyduğu utancı ifade etmekten aciz, çaresizlikle başını öne eğip kızının vereceği yanıtı beklemişti. Çılgına dönmüştü keder. İsyanla dolmuştu yüreği. Haykırabilseydi keşke isyanını. Keşke o gücü kendinde bulabilseydi. Bu çatı altında itiraz etmek, karşı gelmek, kurulu düzene baş kaldırmak yalnız kederin değil, kimsenin haddi değildi. Babası ne söylerse oydu. Perde gerisinde başrolünü babasının oynadığı ama görünürde eşit rol dağılımıyla yola çıkılarak alelacele çekilen ve hızlı çekim tekniğiyle oynatılan dehşetengiz bir filmin kareleri sabırsızlıkla perdeye dökülüyordu sanki. Önce görücüler geldi eve. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kız istendi. Mal Memnuni'ye verildi istenen kız. Söz kesildi. Olanı biteni sahne dışından seyrediyor gibiydi keder. Onu değil de bir başkasını istemişler, başkasına söz kesmişler gibi. Yaşananları kendine mal edemiyordu bir türlü. Eğer ortada başkalarının kurguladığı bir film vardıysa, o filmde sıradan bir figüran kadar bile rolü yoktu kederin. Olsa olsa seyircisiydi bu filmin. Ömür boyu kocam demeye şartlandırıldığı İsmail'i ilk kez nişan takılırken gördü keder. İçinden yükselen aykırı ve tepkisel bir ses, ne kadar yaşlı bir adam bu böyle diye fısıldadı kulağına. Onun düşündüğü kadar yaşlı değildi aslında İsmail. Ama 14 yaşında bir yeni yetme için yaşlı sayılması doğaldı. Yüzü yabancı gelmemişti aslında. Birilerine meydan okur gibi dimdik duruşuyla çelişen tutuk hali, üzerine dikilen gözlerden bakışlarını kaçırması ve hiç gülmeyen çehresiyle kederin yakından tanıdığı birine benziyordu sanki. Zihnini biraz kurcalayınca aradığı yanıtı buldu. Tıpatıp babası Servet Bey'di İsmail. Dış görünüş olarak değilse de beden diliyle, kendini ifade ediş biçimi ve her an kavgaya hazır sert duruşuyla. Ertesi sabah Gülistan ve Hacer, kederi aralarına alıp damat bey hakkındaki görüşlerini sıralamaya koyuldular. "Bayağı yakışıklı çocuk," dedi Gülistan. "Ama biraz kendini beğenmiş galiba. Lütfedip de yüzümüze bakmadı bile," diye dudak büktü Hacer. "Ne yapacaktı yani?" diye kesti Gülistan. "Görücüye çıkmış damat adayından fazlası beklenmez." Zehra'nın elinde ayıklayacağı fasulyelerle içeri girmesiyle bölündü konuşmaları. Gözleri kederin yüzünde, "Alaycın efendi çocuk," dedi Zehra. "Ağırbaşlı, saygılı. İyi de hiç yüzü gülmüyor mübareğin," diye kaldığı yerden atışlarını sürdürdü Hacer. Baştan beri söze karışmadan ablalarını dinleyen keder, eski neşesine kavuşmuş sesiyle "Ben onu güldürmesini bilirim," deyiverdi. "Bakele," diye kıkırdadı Hacer. "Neler de bilirmiş bizim kız. Yerden bitme boyuna bakmadan kocasının yüzünü güldüreceğinden emin. Küçük bir kadıncık var karşımızda." Donup kalmıştı Zehra. Kızlarının cıvıltısını paylaşamadı. Dilinin ucuna gelenleri içine gömdü. Gülmeyen kocasının yüzünü güldürmek. Gerçekten de bunu başarabilir miydi keder? Acıyla burkuldu yüreği. Kendisi bunca yıldır abuz çehreli kocasının yüzünü güldürmeyi başarabilmiş miydi? Ne gezer? Gülmeyi bilmeyen, gülümsemeyi bile beceremeyen birinin yüzünü güldürmek dünyanın en zor işiydi. Bir de sırla sıvanmış arka yüzü vardı aynanın. Gülen bir yüzün gülüşlerini çalmak. Fazla bir şey istemiyordu Zehra. Gözleri kederin neşeyle ışıldayan gözlerinde, "Kızımın yüzünü güldürmeni beklemiyorum senden," diye seslendi damadına. "Onun yüzündeki zaten var olan şu gülüşleri soldurma, yeter." Bu kadarına çoktan razıydı Zehra. Başlangıç ve yeni umutlar. Her yeni başlangıç, yeni bir umudu da beraberinde getirir. Düğün hazırlıkları başlamıştı. Servete kalsa parmağını bile oynatmazdı keder için. Ele güne karşı açık vermemek adına katlanıyordu yapılanlara. Erkek ve kız tarafı kadınların alışverişe çıkıp kederin baştan aşağı donatmaları, alınan envai çeşit giyecek, ayakkabı, terlik, iç çamaşırı ve takılar. Bütün bunlar gözüne gereksiz görünse de ses etmiyordu Servet. Kızını verirken de hiçbir talepte bulunmamış, düğün dernek istememişti. Ama Salih Efendi de ailesi de görmüş geçirmiş, yol erkan bilen insanlardı. Diğer gelinlerine ne yapıldıysa kedere de aynısı yapılacaktı. Kına gecesi, çeyiz serme ve ailelerine yaraşır anlı şanlı bir düğün. Salih Efendilerin iki katlı evinin avlusunda yapılacaktı düğün. Bu evin kızı, gelini, gelinciği olacaktı keder. Bu evde yaşayacaktı artık. Kocası, kaynanası, kaynatası, kayınları ve eltileriyle beraber. Kınalar yakıldı ellerine. Alfistanlar giydirildi. Yemekler yenildi, halaylar çekildi. Hesna Hanım, gelinleri, akraba, eş, dost, takı yarışına girmiş gibi kederin incecik kollarını bilekten dirseğe kadar inceli kalınlı altın bileziklerle bezediler. Altın liralar takıldı İsmail'in damatlığına. Kağıt paralar iliştirildi. Ve gecenin sonu. Veda zamanıydı. Önce annesinin ve babaannesinin elini öptü Keder. Ablalarıyla ve Hamdullah'la kucaklaştı. Yaş vardı hepsinin gözünde. Keder hariç. Babasının zoraki uzattığı elini öperken bile yüzündeki gülümseme silinmedi. İçini çeke çeke ağlayan Zehra'ya bir kez daha sarıldı. Yanaklarından süzülen yaşlarını usulca sildi anacığının. ''Ağlama benim anam'' diye fısıldadı kulağına. ''Bak ben ağlıyor muyum?'' Gerçekten de gecenin başından beri yüzünde asılı duran gülümsemeyi muhafaza etmeyi başarmıştı Keder. İsmail'in peşi sıra gerdek odasına doğru yürürken bile gözlerinde berrak bir ışıltı, yüzünde biraz donuk olsa da mutluluğu çağrıştıran bir ifade vardı. Biraz erken olmuştu gerçi ama önünde sonunda evlenecek değil miydi? Ha baba evi, ha koca evi. Ne fark ederdi? Yeni bir sayfa açılıyordu önüne. Yeni bir hayat başlıyordu Keder için. Umutluydu. Her yeni başlangıç, yeni bir umudu da beraberinde getirirdi. Kedinin ve kadının bacağını ilk günden ayıracaksın. Keder üzerindeki kırmızı kadifeden gelinlik fistanı ve yüzünü örten kırmızı duvağıyla gerdeğe girmek üzere olan bir gelinden çok büyüklere özenip gelin kılığına girmiş, evcilik oynayan küçücük bir kız çocuğuna benziyordu. Öylesine kavruktu ki bedeni, bir köşesine iliştiği pirinç karyoludan aşağı sallanan ayakları yere değmiyordu bile. Ürküntü vardı gözlerinde, çaresizlik. Görünmez bir el çelik mengene olmuş, amansızca sıkıştırıyordu yüreğini. Avcısıyla yüz yüze gelmiş, korku ve heyecandan yaprak misali titreyen ürkek bir ceylandan farkı yoktu. Keşke kaçabilseydi. Şu anda gözünü hapishane hücresinden farksız görünen bu odadan dışarıya, avluya fırlayıverse, oradan da sokaklara vursa kendini. Odaya girdiklerinden beri hiç konuşmamışlardı. Biraz ötesinde yere serdiği ipek seccadenin üzerinde namaz kılıyordu İsmail. Namazı bitince kalktı. Seccadeyi katlayıp odanın köşesindeki sandığın üstüne koydu. Ağır adımlarla gelip Keder'in karşısına oturdu. ''Çıkar üstündekileri'' dedi. Sert ve buyurgandı sesi. Neye uğradığını şaşırmıştı Keder. İlk kez baş başa kalıyorlardı. İlk kez ona yönelik sözler dökülüyordu İsmail'in ağzından. Ve o sözler ''Çıkar üstündekileri'' oluyordu. Keder söz dinleyen itaatkar bir tavırla kırmızı kadife fistanının eteğini topladı, başının üstünden aşırarak çıkardı. Annesinin diktiği beyaz patiskadan önü düğmeli iç gömleğiyle kalmıştı. Utanıyordu. İsmail'in gözleri ise Keder'in henüz açılmamış duvağına takılı kalmıştı. Komik bir manzaraydı karşısındaki. Başındaki kırmızı tülden duvağı ve üzerindeki beyaz, kolsuz gömleğiyle sahibi tarafından rastgele giydirilmiş cansız bir bez bebeğe benziyordu Keder. Hay Allah, nasıl da unutmuştu. Keder'in yüzünü örten tül duvağı çektiği gibi odanın köşesinde yığılı duran kadife fistanın üzerine fırlattı. Annesinin verdiği ve duvağı açmadan önce Keder'in boynuna takmasını defalarca tembihlediği beşibi yerdiği mintanının cebinden çıkardı. Takıp takmamak arasında kararsız kaldı bir an. Tepeden tırnağa şöyle bir süzdü Keder'i. Bunun boynunda beşi bir yerde ağlar be diye söylendi içinden. Kaynanan gönderdi bunu dedi. Yüz görümlüğüymüş. Neye yarayacaksa. Neyse. Elime dolanmasın şimdi. Sonra takarsın sen. Keder'in karşısında mum gibi tepkisiz duruşuna kızmıştı. Ne duruyorsun? Çıkarsana gömleğini dedi azarlarcasına. Kendisi de bir yandan soyunmaya başlamıştı. Arkasından atlı kovalıyormuş gibi sabırsızca, aceleyle. Mintanı, potur pantolonu, iç fanilası, çorapları birbiri ardına karyolanın ayak ucuna yığılıvermişti. Donunu çıkarmayı en sona bırakmıştı. Karşısında korkuyla titreyen bu çelimsiz kızın ürkekliğiyle eğleniyor gibiydi. Sırıtarak, Keder'in an be an değişen tepkisini ölçerek, gözlerinin içine baka baka sıyırdı donunu. Diğer çamaşırların üstüne attı. Şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklenen kızın fal taşı gibi açılmış gözlerini nereye çevireceğini bilemez hali sadistçe bir keyif veriyordu İsmail'e. Ancak kendisi soyundukça kederin açıkta kalan kollarıyla göğsünü kapatmaya çalışması sinirine dokunmuştu. "Bu böyle olmayacak," diye söylendi dişlerinin arasından. "Seni yola getirmesini bilirim ben." Kedir'in göğsünün üzerinde kenetlediği kollarını sertçe açtı. İç gömleğinin yakasına yapıştı. Tek tek çözecek değildi ya düğmeleri. Çektiği gibi boydan boya yırttı gömleği. Kısa bir süre seyretti Kedir'in çıplaklığını. Sonra da kollarının altından tuttuğu gibi döşeğin üzerine savuruverdi. Kedir'in bitişik tutmaya çabaladığı dizlerini açtı. İri bedeninin tüm ağırlığıyla abandı üstüne. Hoyrattı İsmail. Avının üzerine kapanmış vahşi bir hayvan gibi eziyor, parçalıyor, lime lime ediyordu altındaki narin bedeni. Çok canı yanıyordu Kedir'in. Kan içinde kalmıştı her yanı. Karbeyaz çarşafın üzerine dalga dalga yayılan kırmızılık, yerdek odasından kanlı çarşaf bekleyenleri fazlasıyla memnun edecek yoğunluktaydı. İçinin çekildiğini hissetti bir an. Kendinden geçti. Bayılmıştı. Neden sonra İsmail'in suratına sağlı sollu indirdiği tokatlarla ayılabildi ancak. Keşke hiç ayılmasaydı. Kısacık hayatının en büyük kabusunu yaşatan birkaç saatlik kocasının terden yapış yapış olmuş darmadağın saçlarını, beyazlarına kan oturmuş gözlerini, hala bedenine yapışık duran hantal bedenini, kendinden emin, yaptığı işten memnun, meydan okuyan sırıtışını görmemek için yeniden yumdu gözlerini. Sımsıkı. İsmail ise zafer kazanmış kumandan edasıyla boy abdesti almak üzere banyoya doğru yürürken "Aferin oğlum," diyordu kendi kendine. "Kedinin bacağını ilk günden ayıracaksın. Kadının ve kedinin." 3. ayrımın sonu. Sayfa 39.